Ayrım 51.
Sayfa 410. Hatırlıyorum da bir gün bu inatçılardan birine dedim ki, hatırlamıyor musunuz? Birkaç yıl önce İspanya'nın ünlü bir şairinin 3 trajedisi temsil edilmişti. İzleyenlerin hepsi, akıllılar da, aptallar da, seçkinler de, yığınlar da takdir etmiş, hayran olmuş, şaşırmıştı. Oyuncular sırf o 3 oyundan, ondan sonra temsil edilen oyunlardan en iyi 30 tanesinin toplam kazancından daha fazla kazanç elde etmişlerdi. Sözünü ettiğim yazar, "Şüphesiz Isabella, Phyllis ve Alejandra'yı kastediyorsunuz," dedi. "Onları kastediyorum," dedim. "Dikkat ederseniz sanatın kurallarına bağlıydılar. Ama bu onların başarısını, herkesin hoşuna gitmelerini engellemedi. Yani kabahat zırvalık isteyen yığınlarda değil, başka şey temsil etmeyi bilmeyenlerde. Bakın, nankörlüğün intikamı, La Numancia, aşık tacir, koruyucu düşman ve kimi akıllı şairlerin yazdığı, onlara şan ve şöhret kazandıran, temsil eden, oyuncular için karlı olan bazı oyunlar zırva değildi. Buna benzer başka şeyler de söyledim ve bana kalırsa kafasını biraz karıştırdım. Ama yanlış düşüncesinden kurtaracak kadar da ikna edemedim. Bunun üzerine rahip, "Zat-ı Âli'niz öyle bir konuya değindiniz ki," dedi. "Şimdi rağbet gören oyunlara eskiden duyduğum, şövalye kitaplarının bende yarattığına eşit olan hınç yeniden canlandı. Tiyatro, Tullius'a göre, insan hayatının aynası, davranış örneği, gerçeğin resmi olmalıdır. Oysa şimdi temsil edilenler zırvalığın aynası, aptallık örneği ve şehvetin resmi. Mesela birinci perdenin birinci sahnesinde gördüğümüz kundaktaki bebeğin, ikinci sahnede sakallı bir adam olmasından daha büyük zırvalık olur mu? Bize cesur bir ihtiyar, korkak bir delikanlı, konuşkan bir uşak, nasihat veren bir paj, hamal bir kral, bulaşıkçı bir prenses çizmekten daha büyük saçmalık olur mu? Peki temsil edilen olayların geçebileceği süreye gösterilen dikkate ne demeli? Ben öyle bir oyun gördüm ki ilk perde Avrupa'da açılıyordu, ikincisi Asya'da, üçüncüsü de Afrika'da kapanıyordu. 4 perdelik olsaydı, dördüncüsü de Amerika'da son bulacak, böylece dünyanın 4 bir yanı tamamlanmış olacaktı. Eğer tiyatroda olması gereken en önemli şey taklitse, Kral Pepin ve Şarlman zamanında geçen bir olayda, baş kahramanı haçla Kudüs'e giren ve Godefroy de Bouillon gibi kutsal kabri ele geçiren İmparator Heraklios yaparlarsa, İki olay arasında sayısız yıllar varken ortalama bir zihin bile tatmin olabilir mi? Oyun uydurma bir hikayeye dayandığı durumlardaysa nasıl oluyor da tarihi olayları katıyorlar, başka çağlarda başka insanların başına gelmiş olaylardan parçalar ekliyorlar? Üstelik de gerçeğe benzerlik gözetilmeden, affedilmesi mümkün olmayan bariz hatalar yaparak. İşin kötüsü, öyle cahiller var ki buna mükemmel diyorlar, gerisi boş şeylerdir diyorlar. Peki ya dini oyunlara ne demeli? Bunlarda da ne sahte mucizeler uydurulur, ne düzmece yanlış anlaşılmış olaylar anlatılır, bir azizin mucizeleri bir başkasına atfedilir. Hatta dini olmayan oyunlarda bile mucizeler yaratmaya cüret ediyorlar. Tek düşündükleri filanca mucizenin, onların deyimiyle dekorun oraya yakışacağı, cahil insanların hayran olup oyuna gelecekleri. Bütün bunlar gerçeğe zarar verir, tarihi yıpratır, hatta İspanyol dehaları için utanç vericidir. Çünkü tiyatronun kurallarına titizlikle bağlı olan yabancılar, oyunlarımızdaki saçmalıkları, zırvalıkları görünce bizi barbar ve cahil yerine koymaktadırlar. Buna mazeret olarak düzenli devletlerde halka açık temsillerin oynanmasına izin verilmesindeki başlıca amacın toplumu namuslu bir eğlenceyle oyalamak, aylaklığın yarattığı kötü düşüncelerden uzaklaştırmak olduğu, bunun da iyi veya kötü herhangi bir oyunla sağlanabileceği, kanunlar koymaya, oyunu yazıp temsil edenleri şu veya bu şekilde yapılması için sıkıştırmaya gerek olmadığı, çünkü dediğim gibi her oyunun bu amaca hizmet ettiği söylenemez. Böyle bir mazerete ben şöyle cevap veririm. Bu amaca iyi oyunlar kötü oyunlardan çok daha iyi hizmet ederler. Aralarında bir karşılaştırma bile yapılamaz. Çünkü sanatkârane iyi yazılmış bir oyundan çıkan seyirci, şakalarla neşelenmiş, gerçeklerle eğitilmiş, olaylara hayran kalmış, konuşmalarla akıllanmış, hilelerle uyarılmış, örneklerden ders almış, kötülüğe kızmış, fazilete aşık olmuş halde çıkacaktır. Çünkü iyi bir oyun, ne kadar kaba ve aptal olurlarsa olsunlar, seyircilerin ruhunda bu duyguları uyandırmalıdır. Bütün bu özelliklere sahip olan bir oyunun, günümüzün çoğu oyunu gibi bu özelliklerden mahrum bir oyundan çok daha fazla eğlendirip neşelendireceği, memnun edeceği çok kesindir. Bunun kabahati de oyun yazarlarında değil. Çünkü bazıları yanılgılarını da, ne yapmaları gerektiğini de gayet iyi biliyorlar. Ancak oyunlar artık satılık meta olduğundan, bu türden olmayanları oyuncuların satın almayacağını söylüyorlar, doğru da söylüyorlar. Bu yüzden yazarlar eserlerine para verecek olan oyuncunun isteğine uymak zorunda kalıyorlar. Bunun doğruluğu, bu memleketin doğurduğu en büyük dehalardan birinin yazdığı sayısız oyunla da kanıtlanmıştır. Bunlar öyle zarif, öyle hoştur, öyle güzel dizeler ve konuşmalarla, ciddi cümlelerle doludur, öyle akıcıdırlar ve öyle zengin bir üsluba sahiptirler ki ünü bütün dünyaya yayılmıştır. Oyuncuların zevkine uymak zorunda olduklarından, bu oyunların bazılarının ulaşmış olduğu mükemmeliyete hepsi ulaşabilmiş değildir. Diğer yazarlarsa o kadar dikkatsizce oyun yazıyorlar ki, oyuncular oyundan sonra kaçıp gizlenmek zorunda kalıyorlar. Bir krala hakaret niteliğindeki veya bir aileyi aşağılayan sahnelerde oynadıkları için, birçok kez olduğu gibi cezalandırılmaktan korkuyorlar çünkü. Sarayda oynanmadan önce bütün oyunları inceleyecek akıllı bir kişi olsa, bu ve daha saymadığım birçok hata ortadan kalkabilirdi. Yalnızca sarayda oynanacak oyunlar değil, bütün İspanya'da oynanacak olanlar incelenir. Bu kişinin onayı, mührü ve imzası olmadan hiçbir oyunun oynanmasına kentlerdeki görevliler izin vermezdi. O zaman da oyuncular oyunlarını saraya göndermeyi ihmal etmezler, korkmadan oynayabilirlerdi. Oyunları yazanlar da anlayan birisi tarafından titizlikle inceleneceği korkusuyla işlerini daha büyük bir dikkatle yaparlardı. Böylece iyi oyunlar ortaya çıkar, oyunlarla amaçlanan şey başarılırdı. Hem halkın eğlenmesi, hem İspanya'nın dahileri hakkında iyi bir fikir edinilmesi, hem de oyuncuların çıkarları ve güvenliğiyle cezalandırılmaları gereğinin ortadan kalkması. Bir başkasına veya yine aynı kişiye yeni yazılan şövalye kitaplarının incelenmesi görevi verilse, hiç kuşkusuz Zat-ı Ali'nizin sözünü ettiği mükemmeliyette bazı kitaplar çıkardı. Dilimiz zevkli ve çok değerli edebiyat hazinesiyle zenginleşir, yeni çıkan kitapların parlaklığı, eski kitapların karanlığa gömülmesini sağlar, bunlar yalnız aylaklar için değil, en meşgul kimseler için bile namuslu bir eğlence teşkil ederdi. Çünkü bir yay her zaman gergin duramaz, insanın zayıf bünyesi de meşru bir eğlencesi olmadan ayakta kalamaz. Heyet üyesi ve rahip konuşmanın bu noktasına geldiklerinde, berber öne geçerek yanlarına geldi ve rahibe dedi ki, "Muhterem peder, biz dinlenirken öküzlerin de taze ve bol çimen bulabileceğini söylediğim yer işte burası." "Ben de beğendim," dedi rahip. Heyet üyesine niyetlerini söyleyince o da karşılarındaki güzel vadinin görüntüsünden etkilenip onlarla birlikte mola vermek istedi. Hem vadinin hem de hoşlandığı rahibin sohbetinin keyfini çıkarmak ve Don Quixote'nin kahramanlıklarını ayrıntılarıyla öğrenmek arzusuyla hizmetkarlarından bazılarına pek uzakta olmayan hana gidip herkese yiyecek getirmelerini, öğleden sonrayı orada geçirmeye karar verdiğini söyledi. Bunun üzerine hizmetkarlardan biri, hana varmış olması gereken erzak katırının yeterince yüklü olduğunu, handan arpa dışında bir şey almalarına gerek olmadığını söyledi. Madem öyle dedi heyet üyesi, bütün hayvanları oraya götürün, erzak katırını da buraya gönderin. Bu sırada Sancho, şüpheyle baktığı rahip ve berber sürekli yanlarında olmadan efendisiyle konuşabileceğini görüp kafesin yanına gitti ve dedi ki, "Saygıdeğer efendim, vicdanımı rahatlatmak için size yapılan büyüyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şu yüzleri örtülü iki kişi bizim köyün rahibi ile berberi. Bana kalırsa zat-ı âliniz kahramanlıklar gösterip meşhur olmakta onları geride bıraktığınız için sırf kıskançlıklarından sizi böyle oyuna getirip hapsettiler. Eğer bu doğruysa demek ki size büyü yapılmadı, hile yapıldı. Bunu kanıtlamak için de size bir şey sormak istiyorum. Eğer tahmin ettiğim cevabı verirseniz bu aldatmacayı açıkça görecek, size büyü yapılmadığını, aklınızın karıştırıldığını anlayacaksınız. Ne istersen sor evladım Sancho dedi Don Quixote. Ben her soruna cevap veririm. Şu bizimle gelenlerin rahiple berber, hemşerilerimiz ve ahbaplarımız olduğu meselesine gelince, onlar gibi görünmeleri pekala mümkün ama gerçekten onlar olduklarına sakın inanma. Şunu anlaman lazım ki senin dediğin gibi onlara benziyorlarsa bana büyü yapanlar onların kılığına girmişler demektir. Çünkü büyücüler kolaylıkla istedikleri kılığa girerler. Herhalde sana bunları düşündürtmek ve elinde Teseus'un yumağı bile olsa içinden çıkamayacağın bir labirente sokmak için arkadaşlarımızın kılığına girdiler. Ayrıca benim de zihnimi karıştırmak istemişlerdir. Bu felaketin başıma nereden geldiğini çıkartamayayım diye. Bir yandan sen diyorsun ki yanımızdakiler bizim köyün rahibi ile berberi. Öte yandan ben kendimi kafese tıkılmış buluyorum. Tabiat üstü olmayan bir insan gücünün beni hapsetmeye yeterli olamayacağını da bildiğim için, bana yapılan büyünün, okuduğum gezgin şövalyelere yapılan büyülerin hepsini aştığını söyleyebilirim, düşünebilirim ancak. Yani bu adamların kim olduğu konusunda için kesinlikle rahat etsin. Ben ne kadar Türksem, onlar da o kadar rahip ve berber. Bana soracağın soruya gelince, sor cevap vereyim istersen sabaha kadar. Yüce Meryem diye haykırdı Sancho. Zat-ı âliniz dediklerimin kesinlikle doğru olduğunu, başımıza gelen bu felaketin asıl sebebinin büyü değil kötülük olduğunu anlamayacak kadar kalın kafalı ve beyinsiz olabilir misiniz? Madem öyle size büyü yapılmadığını açıkça ispat edeceğim. Lütfen doğruyu söyleyin. Tanrı, sizi bu işkenceden kurtarsın, hiç beklemediğiniz bir anda Senyora Dulcinea'nın kollarına atsın. Lafı uzatma dedi Don Quixote, ne soracaksan sor. Söyledim ya istediğin her şeye cevap vereceğim. Lütfen bana doğruyu söyleyin dedi Sancho. Size soracağım soruya hiçbir şey eklemeden, çıkarmadan dosdoğru cevap verin. Zat-ı âliniz gibi gezgin şövalye ünvanı taşıyan herkesin söylemesi gerektiği gibi, söylediği gibi. Söyledim ya, hiçbir konuda yalan söylemeyeceğim dedi Don Quixote. Sor artık şu soruyu. Bu kadar merasim, dua, tedbir canımı sıktı doğrusu Sancho. Ben efendimin iyiliğinden ve doğruluğundan eminim. Bu yüzden de konumuzla ilgili olduğu için şunu sormak istiyorum. Özür dileyerek soruyorum efendim. Acaba zat-ı âliniz hapsedildiğinden, size kalırsa büyülendiğinizden beri, küçüğünüz veya büyüğünüz geldi mi? Bu küçük büyük ne demek anlamıyorum Sancho. Doğru dürüst cevap vermemi istiyorsan daha açık konuş. Küçüğü veya büyüğü gelmeyi zat-ı âlinizin anlamaması mümkün mü? Okula yeni başlayan çocuklara öğretirler bunu. Şunu demek istiyorum. Karşılamaya mecbur olduğunuz ihtiyacınız geldi mi hiç? Tamam anladım şimdi Sancho. Hem de çok kere. Şu anda da var. Beni bu felaketten kurtar çünkü işler pisleşti. 49. bölüm. Sancho Panza'nın efendisi Don Quixote ile yaptığı zekice konuşmaya dair. "Hah," dedi Sancho, "yakaladım işte sizi. Ben de canı gönülden bunu öğrenmeyi istiyordum. Bakınız efendim, bir insan rahatsız olduğu zaman herkesin söylediği şey yanlış olabilir mi? Falancanın nesi var bilmiyorum, ne yiyor, ne içiyor, ne uyuyor, ne de sorulana doğru dürüst bir cevap verebiliyor, sanki büyülenmiş denir. Buradan da anlıyoruz ki yemeyen, içmeyen, uyumayan ve söylediğim gibi tabii ihtiyaçları yapmayanlar büyülenmiştir. Zat-ı âlinizde olan ihtiyacı hissedenler, verildiğinde su içen, olduğunda yemek yiyen ve bütün sorulanlara cevap verenler ise büyülenmiş değillerdir. Doğru söylüyorsun Sancho, dedi Don Quixote. Ama sana söylediğim gibi büyünün birçok çeşidi vardır. Belki de zamanla büyüler değişmiştir. Artık büyü etkisindekiler eskiden yapmadıkları halde şimdi benim yaptığım her şeyi yapıyorlardır. Yani zamanın adetlerine karşı tartışmanın, sonuç çıkarmanın anlamı yok. Ben bana büyü yapıldığını kesinlikle biliyorum. Bu sayede de vicdanım rahat. Bana büyü yapılmadığını düşünsem ve bu kafeste tembel tembel, korkak korkak otursam, şu anda eminim benim yardımıma, korumama, acilen çok ciddi ihtiyaç duyan birçok zavallıyı bu yardımdan mahrum etsem, çok büyük vicdan azabı duyardım. Bütün bunlara rağmen, dedi Sancho, vicdanınızın daha da rahatlaması için zat-ı âlinizin şu kafesten çıkmaya çalışması iyi olurdu bence. Ben elimden gelen yardımı yapmaya söz veriyorum. Hatta sizi buradan kurtarmaya da. Sonra tekrar sevgili Rosinante'nize binmeye çalışırsınız. O kadar hüzünlü, o kadar üzgün ki adeta o da büyülenmiş. Ondan sonra da tekrar yeni serüvenler peşinde talihimizi deneriz. Başarılı olamazsak da tekrar kafese döneriz. O zaman size iyi ve sadık bir silahtar olarak söz veriyorum. Ben de zat-ı âlinizle birlikte girerim kafese. Eğer ki siz bu dediğimi başaramayacak kadar talihsizseniz ya da ben aptalsam. Ben senin dediğini yapmaya razıyım Sancho kardeşim, dedi Don Quixote. Sen benim kurtulmam için uygun bir fırsat bulduğunda her konuda her istediğini boyun eğeceğim. Ama sen başıma gelen felaket hakkındaki düşüncelerinde ne kadar yanıldığını anlayacaksın Sancho. Gezgin şövalye ile talihsiz silahtar böyle konuşa konuşa, rahip katedral heyeti üyesi ve berberin hayvanlardan inmiş onları beklemekte oldukları yere geldiler. Arabacı öküzleri hemen çözdü ve yeşilliğiyle Don Quixote gibi büyülenmiş insanları değil, silahları gibi uyanık ve akıllı insanları davet eden o yemyeşil huzurlu yerde keyiflerince dolaşsınlar diye saldı. Sancho rahibe gidip efendisinin kafesten birazcık çıkmasına izin vermesini rica etti. Çünkü çıkmasına izin vermezlerse kafesi efendisi gibi bir şövalyenin terbiyesinin gerektirdiği temizlikte kalamayacaktı. Rahip Sancho'yu anladı ve efendisinin serbest kaldığını gördüğünde yine her zamanki gibi bir oyun oynayarak kaçıp gitmesinden korkmasa ricasını memnuniyetle yerine getireceğini söyledi. Ben kaçmayacağına kefil olurum, dedi Sancho. Ben de olurum, dedi heyet üyesi. Hele kendisi bizim rızamız olmadan yanımızdan ayrılmamaya şövalye sözü verirse. Veririm, dedi her şeyi dinlemekte olan Don Quixote. Zaten benim gibi büyü yapılmış bir insan istediğini yapmakta serbest değildir. Çünkü büyüyü yapmış olan 3 asır boyunca yerinden kıpırdamasını bile engelleyebilir. Kaçarsa da havada uçarak geri döndürür. Böyle olduğuna göre kendisini rahatlıkla serbest bırakabileceklerini, zaten bunun herkesin yararına olacağını, bırakmazlarsa da oradan uzaklaşmadıkları takdirde mecburen kötü kokularla onları rahatsız edeceğini söyledi. Heyet üyesi bağlı olduğu halde Don Quixote'nin bir elini tuttu ve verdiği söz üzerine serbest bıraktılar. Don Quixote kafesten dışarı çıkınca müthiş sevindi. İlk yaptığı şey bütün vücudunu germek oldu. Sonra Rosinante'nin yanına gitti ve sağrısına iki şaplak atıp dedi ki, ''Ey atların en mükemmeli, Tanrı'ya ve kutsal annesine güvenimi hala yitirmedim. Yakında ikimiz de istediğimiz durumda olacağız. Sen efendini sırtına almış, ben de senin üzerinde. Tanrı'nın beni bu dünyaya getirmesinin sebebi olan mesleğimi icra eder halde.'' Bunları söyledikten sonra Don Quixote Sancho ile birlikte oradan uzaklaştı ve hafiflemiş silahlarını söyleyeceklerini yapmaya daha hevesli olarak geri döndü. Heyet üyesi onu seyrediyor, bu müthiş deliliğin tuhaflığına şaşıyordu. Don Quixote konuşmaları, cevaplarıyla keskin bir zekası olduğunu gösteriyor, dizginleri daha önce de belirtildiği gibi sadece şövalyelik konusunda konuşurken kaçırıyordu. Heyet üyesi hepsi yeşil çimenlere oturup gelecek erzağı beklerlerken merhamet hissiyle Don Quixote'ye dedi ki, ''Saygıdeğer beyefendi, boş, tatsız şövalye kitaplarını okumak zat-ı âlinize bu kadar zarar vermiş olabilir mi? Size büyü yapıldığına ve buna benzer, yalanın kendisi doğrudan ne kadar uzaksa, gerçekten o kadar uzak şeylere inanacak kadar aklınızı bulandırmış olabilir mi? Mümkün mü insan aklı şövalye kitaplarını dolduran o sayısız Amadislerin, meşhur şövalyeler güruhunun, onca Trabzon imparatorunun, onca Hirkanyalı Felix Marten'in, onca Küheyla'nın, gezgin Bakire'nin, yılanın, ejderhanın, devin, görülmedik serüvenin, çeşit çeşit büyünün, savaşın, çaresiz çarpışmanın, tuhaf giysinin, aşık prensesin, kont silahların, sevimli cücenin, aşk mektubunun, flörtün, cesur kadının ve onca saçma sapan olayın dünyada var olduğuna inanabilir mi? Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben bu kitapları okurken hepsinin yalan ve saçma olduğunu düşünmeye koyulmadığım sürece belli bir zevk alıyorum. Ama ne olduklarını düşündüğümde en iyisini bile duvara fırlatırım. Hatta yakında bir ateş olsa ateşe de atardım. Bu kitaplar bu cezaya layıktır. Çünkü sahte ve yalancıdırlar, sağduyudan uzaktırlar. Çünkü yeni tarikatlar ve yaşama biçimleri yaratırlar ve çünkü cahil halkın içerdikleri onca saçmalığa inanmasına, gerçek sanmasına fırsat verirler. Hatta akıllı ve soylu kimselerin zihinlerini bulandırma cüretini bile gösterirler. Zat-ı âlinize verdikleri zarar bunun açık bir örneği. Sizi öyle bir noktaya getirmişler ki bir kafese kapatılıp öküz arabasının üzerinde taşınmanız zorunlu olmuş. Bir aslan veya kaplanı ücret karşılığı seyrettirmek üzere köyden köye götürür gibi. Señor Don Quixote, gelin kendinize acıyın, mantığın kanatları altına girin, Tanrı'nın size bağışladığı keskin zekanızı kullanmayı bilin, dehanızı ve yeteneğinizi ruhunuza faydalı olacak, şerefinize şeref katacak başka şeyler okumak için kullanın.